Ayrım 16.
Düşünmeye zaman vermek için konuştu. Çakır Saraylı bu mealdeki ihtarınızı ya kabul edecek yahut da kabul etmek istemeyecektir. Bendenize kalırsa onun bu istemeyişi sonuç veremez. Zira herif ne kadar vicdansız olursa olsun aptal değildir. Bilakis fevkalade kurnaz olduğu kanaatindeyim. Yardım gördüğü köylüler, hatta bizzat kendi eşirrası nezdinde büyük bir nüfuzunuz bulunduğunu müdriktir. Size karşı gelmekle onların üzerindeki hakimiyetinin çok sarsılacağını, buna mukabil sizin gibi alim ve fadıl bir zata inkıyadın itibarını tezyide medar olacağını pek iyi bilir. İhtarınıza kulak asmadığı takdirde ise Akşehir'i tehdit eden tehlike ağırlaşacak değildir. Bu tehlike zaten olabileceği vehamette mevcuttur. Hülaseten arz edeyim. Tavassutunuz her halükarda bir şey kaybettirmeyecek. Faideden hali kalmayacaktır. Takdiye diyecek yoktu. Reis Bey hem söyleyeceğini söylemiş hem de durumu Hoca Efendi'nin meselesi olmaktan çıkararak kasabanın ancak onun yardımıyla atlatabileceği bir müşkülü yapmıştı. Sonunda Hoca Efendi için verilecek hükmün neler olabileceğini de ortaya koyuyordu. Bunda da çekinilecek bir şey yoktu. Artık kötü karşılanacak, kulp takılacak tek tutum bu isteği geri çevirmekten ibaret kalıyordu. Çünkü o zaman cümle şu olacaktı. Milletin malını, canını, namusunu kurtarmak için kılını bile kıpırdatmadı. Hoca Efendi hala Reis Bey'in gözlerine bakıyordu. Fakat bu bakışlar neler duyup düşündüğünü belli etmiyor. Olsa olsa kırgın ve dalgın görünüyorlardı. Yine kırgınlık ve dargınlık taşıyan bir sesle mırıldandı. Tavsiyenizi yerine getireceğim Reis Bey. İşte oldu der gibi doğruldu ve birdenbire canlılığını buldu. Fakat biliniz ki şimdi hepsine birden söylüyordu. Mesele bundan ibaret değildir. Çakır Saraylı asıl felakete nazaran laşey mesabesindedir. Ve siz koca bir devleti ümmetiyle beraber helak edecek olan tehlikenin hala farkında değilsiniz. O telafisi gayri kabil felaket burnumuzun dibine kadar geldi de siz hala çocuklar gibi pervasız ve endişesiz onunla oynuyorsunuz. Adımını atmıştı, gidecekti. Reis Bey havanın bulanmasına göz yummadı. Ne gibi Hoca Efendi Hazretleri? Hoca Efendi kısık ve meydan okuyan gözlerle 3-5 saniye kadar ona baktı. Ne gibi mi dediniz Reis Bey? Siz de mi ne gibi diye sorabiliyorsunuz ha? Yazık, yazık ki yazık. Fakat Hoca Efendi, şimdi ikisi de alaycıydı. Anlaşıldı Reis Bey, anlaşıldı. Anlaşılan nedir efendim? Anlatacağım Reis Bey. Fakat telaş buyurmayınız, anlatacağım. Ama bütün Akşehir'e ve bütün havaliye anlatacağım. Hoca Efendi kapıya doğru yürümüştü. Artık onu kimse durduramazdı. Reis Bey bunu anladı ve nasıl takdir buyurursanız demekle yetindi. Hoca Efendi kapıda bir an durdu. Gri bir aydınlığın önünde bir dev karaltısı gibiydi. Birdenbire geriye dönerek alaycı bir sesle sordu. Mektubu kim götürecek? Bendeniz efendim. Hoca Efendi'nin alaycılığı ne kadar meydan okuyuşa benziyorsa Reis Bey'in bendeniz efendim diyen sesi de o kadar şakacı, o kadar tatlı, o kadar hoş görürdü. Hoca Efendi yıkılmıştı. Bir saat sonra aldırtabilirsiniz. Bizzat tasdik edeceğim efendim. Hoca Efendi şakır şakır yağan yağmurun ve kül rengi aydınlığın içinde kayboldu. Aynı anda mescidin içi dalgalanmıştı. Başta Ali Emmi olmak üzere, sizin gitmeniz yakışık almaz Reis Bey diyen diyene idi. Koca reis pis bir haydunun ayağına mı gidermiş? Fakat o deminki tatlı, deminki yumuşak ve şakacı Reis Bey'in yerinde şimdi kızgınlıktan zangır zangır titreyen yine de cana yakın biri vardı. Bırakın lillah aşkına. O kızgınlık içindeki bu yalvarışa kimse karşı duramadı, sustular. Buyurun işinize bakın, ben burada bekleyeceğim. Yağmur yüzünden mescitte oyalanmayı düşünenler bile çıktılar. Yalnız Ali Emmi kaldı. Reis Bey darılıp gücenme emme, sen bizim bildiğimizden de iyi adammışsın. Güldü. Gel şu hücrede birer cigara tüttürelim. Ses çıkarmadı. Mescidin konuk odasına geçtiler. Ali Emmi tabakasını uzattı. Salih gitti mi? Gitti. Kısmeti açıktır keratanın. Şu rahmete bak, sırılsıklam olmuşlardır şimdi. Ona değil bizim küçük hacının, seklavisine acırım, kız gibi taydır mübarek. Bir sigara da kendi sardı. Tekke deresi açıyor emmi, dinecek. Yağmur 5-10 dakika sonra dindi. Fakat barut rengi bulutların doğuya doğru alçaktan alçaktan ve hızlı hızlı akını hala devam ediyor, dallardan çatılardan damlalar dökülüyordu. Tek tük kelimelerle ve birer sigara daha içerek saati doldurdular. Eh vakit, reis bey ayağa kalkmıştı, gülerek ilave etti. Zaten bir saat değişi lafın gelişindendi. Yoksa hoca efendinin ilhamı Semih'tir. Bir saatte 4 fetva hazırlar. El tutuştular. Aleyhim mi? Var sağlıcakla, gel sağlıcakla. Allah'a emanet ol dedi. Reis bey kısa fakat çabuk adımlarla mescidin avlusunu ve sokağı geçti. Hoşa giden bu yürüyüşün yiğit bir yürekten haber verdiğini şimdiye kadar kimse anlamamıştı. Bunu ilk defa Aleyhim mi seziyordu. Kapıyı İstanbullu hoca açtı ve bir solukta da merdivenleri inerek reis beye karşı çıktı. Buyurun reis bey, buyurun Allah aşkınıza. Ant vermeyin hoca efendi, rahatsız etmek istemem, vaktim de yok. Bir kahve reis bey, bir fincancık acı kahve. Başka zaman hoca efendi, mazur görün. Siz nasıl isterseniz. Üzgündü, reis beye dokundu bu. Başka zaman diye tekrarladı fakat inşallahı da unutmadı. Buyurun mektubu. Tam istediğiniz gibidir zannediyorum. İşe yaramasını ben de canı yürekten dilerim. Sağ olun, Allah'a ısmarladık efendim. Devletle reis beyefendi. Çıkıyordu. Reis beyefendi, buyurun. Sizinle, fakat sadece sizinle konuşmayı ne kadar isterdim. Gözlerinin içine baktı. Konuşacağınızı tepşir buyurdunuz. Mescitte hoca efendi hazretleri. O başka. Şimdi yalnız sizinle dedim reis bey. Sonra siz bana dilediğiniz şeyi dilediğiniz şekilde söyleyiniz. Fakat sitem etmeyiniz reis bey. İstirham ediyorum. Attığı adımı geri aldı. Yüzünde samimi, perdesiz bir huşunet vardı. Hoca efendi, korkarım bu müsaadenizi derhal suistimal edeceğim. Gülümsedi. Buyurun buyurun ve zerre kadar çekinmeyiniz. Üstün vasıflara sahipsiniz. İlme yakından aşinasınız. Fakat hoca efendi, zeka ve bilgi her şey değildir. Hatta zeka ve bilgi birer tehlikeli silahtır. Gençsiniz, dünyayı bilmiyorsunuz. Kanaatlerinizde fazla ısrar etmeyiniz ve hakikati bir parçada mukabil iddialarda arayınız. Siz hoca efendi, Çakır Saraylı'dan 1000 kere daha tehlikeli ve tahripkar olabilirsiniz. Oluyorsunuz da. Çünkü ondan 1000 defa daha akıllı, 10.000 defa daha bilgilisiniz. Evinize fazla kapanıyor, kulağınızı bir tek sese veriyorsunuz. Mantık ve muhakemeniz de hep aynı çemberin içinde gelişiyor. Halka karışınız hoca efendi, halka ve olup bitenlere kulak veriniz. Mesuliyetiniz çok büyük hoca efendi, çok büyük. Allah hidayete erdirsin. Ve hızla çıkıp gitti. Bu da hoca efendinin 1-1,5 saat içinde ikinci yıkılışı oldu. 5-10 gün sonra gelecek çocuğunu ve Emine'sini düşünmek bile ona kuvvet veremiyordu. Bir de etraf ardı. İstanbullu hoca belki de bir başka anlayışa, başka hükme varabilirdi. Fakat bunun için ilk şart tek olmasıydı ve o tek değildi. Daha doğrusu o peşinden sürüklediklerinin malı idi. Aşıladığı inanışın inandırdıkları ölçüde kölesiydi. İnanan inandırandan çok daha hürdü. Reis bey çıkıp gittikten sonra kendi kendini nasıl sımsıkı bağladığını düpedüz ve korkarak sezdi. Onun için asıl zor olanı da yanıldığını anlayacak bilgiden yoksun oluşu idi. Tam bir iyi niyetle inanışlarını ele alıyor, inceleyip sık dokuyor ama bir türlü yanılmışım diyemiyordu. Hükümet, damat Ferit ve nazırların birçoğu bunu biliyordu. İşgal kuvvetlerinin oyuncağı, aletiydi bunlar. Böyle olmaya da mecburdular. Fakat ya zat-ı şahane, ya 600 yıllık şeref ve üstünlük düzeninin sahibi, ya onda yalnız onda toplanan, o var oldukça var olabilecek büyük devlet. Bu memleket boş toprak, bu insanlar çoban değiştiren, çoban değiştirdiğinin farkına varmayan sürü değildir. Kader birdi, bu da zat-ı şahanenin kaderi idi ve bu kader ila nihaye, kötü gidemezdi. Gitmemişti ki, gitsin. Hoca burada Topal Timur felaketini hatırlıyordu. Felaket o idi ve ne felaketti o. Koca Yıldırım aslanların kralı esir düşmüş, ordu bitmiş tükenmişti. Adı Kuvayi Milliye değildi ama o zaman Kuvayi Milliyeler türemişti. Adı Çakır Saraylı değildi ama o zaman da Çakır Saraylılar türemişti. Üstelik o zaman şehzadeler de birbirlerine girmişlerdi. Üstelik o zaman devlet bu kadar kökleşmemişti. Osmanlı ruhuydu bu. Elbette bütün engelleri aşacaktı ve aşması lazımdı. Onsuz bir dünya, hele onsuz bir İslam alemi olabilir miydi? Kuvayi Milliye, fakat hoca bunun iddialarına, niyetlerine kötü demiyordu ki. Hatta bunlar çok iyi idi. Ancak iyi iddia, iyi niyet bir Kuvayi Milliye'de değildi. Daha birçok cemiyet kurulmuş, elebaşılar çıkmıştı. Bunların hepsi de vatanı, milleti kurtarmaktan bahsediyorlardı. Hatta yalnız bundan bahsediyorlardı da bir türlü bir araya gelemiyorlardı. Bir araya gelmek şöyle dursun, aralarında çetin anlaşmazlıklar vardı. Neredeyse Yunan'ı bırakıp birbirlerini ilk düşman sayacaklardı. Böyle olunca bunlardan birini seçmenin, bir kişinin veya bir topluluğun ihtirasları, hesapları için çalışmaktan farkı mı kalırdı? Hoca meseleyi didiklemekte daha da ileri gidiyor, bunlardan birinin mesela Kuvayi Milliye'nin kurtuluşu başardığını farz ediyordu. Peki sonra ne olacaktı? Bu kadar büyük bir zaferin kumandanları ve siyasetçileri, işimiz bitti, hadi eyvallah diye çekip gidecekler miydi? Hoca her şeyden çok, işte bu soruya takılıp kalıyordu. Ona göre zafer sahibine teslim edilmeyecekti, ortaya yeni efendiler çıkacaktı. Düzen alt üst olacaktı. Sofra başındaki kavga millete hiçbir savaş yenilişinin veremeyeceği kararı verecekti. Çalkantının durulması için belki de 100 yıl geçecekti. Kısacası nelerin olacağını artık bir tanrı bilirdi. Onun bildiği ancak olacakların iyi şeyler olmayacağından ibaretti. Hoca neden yalan söylemeli? Arada sırada korkuyla veya karşısındakinin bir davranışı, bir sözü yüzünden arada bir, belki de yanılıyorum derdi. Ama öyle zamanlarında da aklına kendi görüşlerine inanan binlerce insan gelirdi. Onları ne yapmalıydı? Hoca bir yandan kendini onlarla sımsıkı bağladığını görüyor, bir yandan da onları korkuya karşı bir siper yapıyordu. Böyle olunca yeni bir anlayış elbette imkansızlaşacaktı. Reis Bey'in verdiği iç sarsıntısı da bu çerçeve içinde öncekilerden çok sürdü ama geçti gitti. Hoca kendini bulduğu zaman yapacağı konuşma için daha kuvvetli, daha istekliydi. Haberciler. Salih Küçükacı'nın Seklavisi'ni yağmuru geçmek, geride bırakmak ister gibi mahmuzlarken, Küçükacı da istasyon müdürünün bindirdiği kara vagonda bir çoban ve 40 kadar koyunla Konya'ya doğru yol alıyordu. Reis Bey'e gelince, o Engilli'ye kadar Hami'nin sürdüğü kendi faytonuyla gitmiş, orada arabayı bırakarak Yalvaç Bey'ine bir at sırtında varmıştı. Üstünde Salih'in toplusu vardı. Parabellumunu ona vermiş, yerine de bunu almıştı. Reis Bey karısını bir yıl önce kaybetmiş, biri 1,5, öteki de 3 yaşında 2 kızıyla yalnız kalmıştı. Çocuklarına bir Ermeni kadın bakardı. Yalnız yaşamasını bilirdi. Medreseden alışkındı buna. Orada yalnız yemek pişirmeyi, çamaşır ve bulaşık yıkamayı değil, vücudunu çalıştırmayı da öğrenmişti. Yük kaldırmaya dayanıklıydı. Güreş tutmayı becerirdi. Kolayca tedirgin olmazdı. Rahat aramazdı. Nükteyi sever, insanları daha çok severdi. Fakat seyrek de olsa kafası bir kızdı, damarı bir tuttu mu da canını bile hiçe sayardı. Kızgınlığının karşısında direnebilen bir kişi çıkmamıştı. O da bu huyunu iyi bilir, insan içine pek karışmazdı. Sırf bu yüzden büyük yerlerde çalışmak, düğün dernek işlerine girmek istemezdi. Yola çıkmadan önce başkatibiyle görüşmüş, aşağı yukarı vasiyette bulunmuştu. Güvendiği ve sevdiği bu adam kendisini vazgeçirmek için ne kadar uğraştıysa da boşa gitti. Reis Bey 3 gece uğraştıktan sonra verdiği hükme ne kadar bağlıysa anlık kararlarını da öylesine benimser, kendinden ayıramazdı. Tam tersine kendini asıl öyle anlık kararlarda bulurdu. İşte şimdi de Ketenlik Yaylası'nda konakladığı bildirilen Çakır Saraylı'ya giderken çiftliğine gider gibiydi. Yol geniş bir bükülüşle yükseliyor, kulübeleri, değirmenleri ve ağaçları ile vadi gittikçe aşağıda kalıyordu. Sağda gittikçe sarplaşan dağ dimdik yükseliyor, solda bir uçurum iniyordu. Gökyüzü kül rengi ve ıslaktı. Yağmur her an bir tül gibi inebilirdi. Fakat Reis Bey yaylaya varana kadar yağmadı. Reis Bey Yalvaç yolunu bırakıp sola sapan patikada gidiyordu. Bir dönemeçte at birdenbire irkildi ve olduğu yerde çakılıp kaldı. Ne mahmuz ne kamçı. Hayvan gitmemek için direniyordu. Reis Bey lanet okuya okuya uğraşırken top gibi patlayan kahkahalarla kendine geldi. Hiç de uzakta değiller. İki suratta böyle aralıksız gülerken şaşılacak kadar birbirlerine benziyordu. İkisi de feslerine sardıkları şalların ucunu kulaklarına doğru sarkıtmışlardı. İkisinin de fişeklikleri alaca mintanlarının göğsünde çapraz yapıyor, sonra bir kuşak gibi bellerine dolanıyordu. Yanık yüzleri kara kara ve parmak parmak kaşlarla burma bıyıklarının arasında kaybolup gitmiş, sadece birer daracık alından ve yumuşak gözlerden ibaret kalmıştı. İkisi de yapılı ve canlı idiler. Malzerlerini çomak tutar gibi umursamadan tutuyorlardı. Fakat tetiğe ve namluya gönüllerinin dilediği kadar hakim oldukları belliydi. Biri iki kahkahanın arasında bağırdı. ''Uyuyor mu len bu sakolu?'' Öteki güya tersledi. ''Bey de len, beye benzer o.'' ''Atı beyden uyanık ha.'' ''Beyler öyle olur.'' ''Öyle mi olur? Öyle olur ya koçum. Sor indi bakalım. Neyin teşrifatı, ne yanaymış? Ne yana bey?'' Reis beyin şaşkınlığı çoktan geçmişti. Gülümseyerek onları seyrediyordu. Bu soruyla bakışları karşılaşınca ''Bitti mi?'' dedi. ''Hadi şimdi biriniz gelin de şu inatçı beygiri yedeğe alın. Ürküttünüz hayvanı.'' Ötekiler birbirlerine bakıştılar. ''Ne duruyorsunuz be? Hadi biraz canlanın.'' Yine bakıştılar. Biri ''Hadi sene koçum ne bakıyorsun avel avel?'' dedi. Öteki de kayaların üstünden atlayarak aşağı indi ve atın yanında ''Şimdi ne yapayım?'' der gibi durdu. ''Ben ağır ceza reisiyim. Tut kantarmayı. Çakır Saraylı'ya gideceğiz. Len Ali ağır ceza reisiymiş. Ağa'ya gidecek. Ali daha çabuk geldi. Eh gidecekse gidecek. Baş üstüne reis bey. Buyur.'' Atı yediye aldı. 10 dakika kadar sonra düzlüğe çıkmışlardı. Yayla tatlı bir meyille vadiye iniyor, tam karşıda dimdik bir dağ yükseliyordu. İki tepenin kavşağından yemyeşil bir göl görünüyor, onun ardından da ufuk parça parça maviliklerle uzayıp gidiyordu. 200-300 metre kadar ötede yörük damları vardı. Onların yanında da bir sürü at otluyor, bir takım adamlar gidip geliyorlardı. Ali, ''Reis bey, sen burada bu herifle azıcık eğlene dur. Ben ağaya haber vereyim. Kusura kalma, emir böyle.'' Cevabı beklemeden seyirtti. Öteki de özürü tekrarladı. ''Emir böyle de.'' Reis bey attan indi. Ayakları iyice uyuşmuştu. Bir yandan yaylanarak mafsallarını çalıştırmaya, bir yandan da yaylayı çevreleyen çamları seyretmeye başladı. Aşağıda damların yanında kokuyu alan köpekler havlıyor, adamlar onlara doğru bakıyordu. Damların birine giren Ali az sonra çıkarak bir yandan koşmaya bir yandan da gelin diye elini sallamaya başladı. Buyur reis bey bize el ediyor. Yürüdüler. Reis bey 10 dakika sonra tabanı ayı ve koyun posları ile döşenmiş, köşelerine şilteler serili, ocağında çam dalları çatırdayan loş bir odadaydı. İçerideki bütün aydınlık tepedeki el kadar pencereden giriyor, ocağın alevleri ile de kuvvetlenecek yerde acayip bir şekilde bozuluyordu. ''Buyur bakalım İreis Bey.'' Adam başlangıçta iri bir gölgeden ibaretti. Fakat Reis Bey'in gözleri loşluğa çabuk alıştı. Odada daha 3 kişi vardı. Hepsi de cephanelik gibiydiler. Çakır Saraylı cevap alamayınca kendini bir laf daha etmek zorunda sandı. ''Pek sevindik buyur.'' Ama reis bey de tıpkı onun gibi yerinden kımıldamıyordu. Çakır Saraylı anladı ve istemeye istemeye toparlandı. Reis bey de haş şöyle der gibi merhaba dedi ve selamı öbürlerine de tekrarladı. Buyur şöyle yanıma otur İreis bey. İtiraz etmedi, geçip işaret ettiği yere oturdu. Malum ya he he he diye güldü. Buraların İreisi de biziz haddimiz olmayarak he he he. Öyle oldu. Beğenemedin mi İreis Bey? Çakır Saraylı'nın bu defaki gülüşü cesurdu. Anlatması uzun sürer. İyice merak ettiğin bir gün gel anlatırım. Şimdi ben karanlık basmadan Engilli'de olmak istiyorum. Çakır Saraylı yine güldü. Gelmesi senin elinde emme, gitmesi değil reis bey. Kötü bir maksadı yoktu. Nitekim tamamladı. Sana bir koyun çevirmeden komayız. Yanında bir kalpak, bir fes, bir de zabit serpuşu duruyordu. Sırf reisi umursamadığını göstermek için başındaki keçe külahı çıkarıp kalpağı giydi. Sen iyi bilin be reis bey, şunların hangisi yakışır, biz bir saatte bir karar veremedik de. Giyip giyip çıkarıyor, her seferinde de kahkahayı basarak arkadaşlarına neye döndüm lan diye soruyordu. Reis bey bu çarıklı erkanı harbin, psikoloji harbini anlamıştı. Elini cebine atarak paketini çıkardı. Bunun üzerine de Çakır Saraylı telaşlandı. Töbe töbe, buradan sar ne olacak? Kemali dağlıyız işte. Len Ali kahve sür ocağa. Bir misafir ağırlamayı bilmezsiniz eşek herifler. Sar Allah'ını seversen. Zor durum aşılmıştı. Reis bey adamlar birbirine söylene söylene gidip gelirken sigarayı sarmaya başladı. Ortalık yatışmış, cezve ocağa sürülmüştü ve soğuk harbi kaybeden Çakır Saraylı idi. Reis bey'e bakarak konuşmasını bekliyordu. Neye gelmişti? Nihayet dayanamadı. Gelişinin sebebi reis bey, ayıp olmasın ya. Yo, ateş var mı? Çakır Saraylı ocağa uzanarak ucu köz bağlamış bir dal aldı ve tuttu. Reis bey sigarasını yaktı ve birkaç nefes çektikten sonra tütün iyiymiş dedi. Ziyaretimin sebebine gelince, iyi dinle ağa. Demin, buraların reisi de biziz dedin. Bir kere ona reis değil, reis derler. Söyle bakayım. Çakır Saraylı şapşal bir gülüşle arkadaşlarına baktı. Onlar da kızmak mı, saymak mı gerek, bir karar verememişlerdi. Gözlerini ustalıkla kaçırdılar. Reis, reis, söyle bakayım. Çakır Saraylı aynı gülüşle tekrarladı. Reis. Olmadı ya neyse, o da gülüyordu. Dostça fakat pay vermeyen bir gülüşle. Şimdi dinle, siz de iyi dinleyin. Bugün devletin zaptiyesi, jandarması, kanunu, mahkemesi sizin gibileri tepeleyecek halde değil. Bunun içinde kendinizi reis sanıyor, paşa sanıyorsunuz. Bugün dokunulmuyor, devlet dokunamıyor diye de tepenize hiçbir zaman ve hiçbir kimse dokunamayacak sanıyorsunuz. Kafanız işlemiyor da ondan. Düşünün şöyle bir bakayım. Çakır Saraylı bir değil 500 tane, 1000 tane. Hepsi de birbirinden ayrı. Kendi başına buyruk. Yalvaç belini siz bir derebeylik sanıyorsunuz. Hep elinizde kalacak gibi geliyor size. Ali kahveyi kulpsuz okkalı bir fincana koyup buyur etti. Reis bey bir yudum içti. Kahven de pek iyi Çakır Saraylı. Ha ne diyordum? Yalvaç beli hep elinizde kalacak gibi geliyor size. Ama bir de gavur ordusu var. Boyuna yürüyor, yürüyor ve girdiği yerde devletin bugün yapamadığını o yapıyor. Karşısına çıkamazsak yarın buralara da dayanacak. O zaman da ne reis bey kalacak ne de reis bey. Anladınız mı? Çakır Saraylı bel bel bakıyordu. Ne olmuş? Reis bey kahvesini içiyor, sigarasını tüttürüyordu. Sana derim, nişleyelim yani. Bu sefer de cevabı vermedi. Ötekiler kaçamak gözlerle birbirlerine baktılar. Sonra da kara kara düşünmeye vardılar. Neden sonra Çakır Saraylı elinin tersiyle patlattığı bir kalpakla fesi kapının eşiğine fırlattı. Her şeyin tadı kaçmıştı şimdi. Neden sen reis bey? Açık söyle açık. Kendin de dedin. Bizim kafamız ince laflara ermez. Meramın neyse açık de. Reisin üzerine basmış bağıra bağıra konuşmuştu. Reis bey bitirdiği fincanı fesle kalpağı kaldıran fakat ne yapacağını bilmeyen Ali'ye uzattı. Sonra da tane tane konuştu. Sesini ancak işitebiliyordu.